Ayrım 11.
Sayfa 125. Parti yöneticilerinden hiçbirisi çoktandır onunla bu kadar arkadaşça, bu kadar insanca, bu kadar iyi konuşmamıştı. Demek yaptığım işin kalitesini göreceksin Nesterenko arkadaş, öyle mi? Bunu ciddi mi söylüyorsun? Yok canım, ne münasebet, yalnız merak etmiştim. Tezgah başından ayrılan bir işçi toprakla uğraşmaya başlayınca neler yapabilir diye. Doğrusunu istersen ben Stavropol çiftçilerindenim. Onun için Kazakların sana çift sürmesini öğretip öğretmediklerini tabii merak ederim. Hoş, belki de bir Kazak kızı sana toprağın nasıl sürüldüğünü, nasıl tohum atıldığını öğretmiştir ya. Yalnız sana bir şey söyleyeyim. Sen Senol, Gremyaçi'deki Kazak kızlarının kötü eteklerine kapılayım deme. Onların arasında öyleleri var ki senin gibi gün görmüş bir denizciye bile külahı ters giydirir. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyler öğretirler. Onlar için senin gibi birini doğru yoldan çevirmek işten bile değil. Yoksa biri bu işi yaptı mı sana? Nesterenko neşeli neşeli, sanki önemli bir şeyden söz etmiyormuş, söyleyeceği sözleri de daha önce tasarlamamış gibi serbest konuşuyordu. Ancak Davidov bu sözlerin içinde gizli olan şakacı imayı hemen anladı. Bütün varlığı sanki birden gerildi. Hafif bir endişeyle, ''Acaba Lüşka'yı biliyor mu, yoksa rastgele ağzımdan laf mı almaya çalışıyor?'' diye düşündü. Aynı şakacı tavırla karşılık verdi. ''Yoldan çıksan da, yolunu şaşırsan da ah vah etmek kadına yakışır kardeşim. Erkek, gerçek bir erkek yoldan çıksa da, hiç sesini çıkarmadan kendi kendine tekrar doğru yolu bulur.'' Demek sen gerçek bir erkeksin, öyle mi? Sen ne sanıyordun ya sekreter arkadaşım? Ben şöyle düşünüyordum. Gerçek erkekleri ortalığı velveliye verenlerden çok daha fazla severim. Onun için herhangi bir şey olur da düz yoldan yürürken bir rastlantı sonucu ayağım kayarsa kimseye sezdirmeden kulağıma fısıldayıver, anladın mı Davidov? Elimden geldiği kadar yine seni düz yola çıkarmaya çalışırım. Anlaştık mı? Davidov artık ciddi bir tavırla ''Bu candan sözlerine teşekkür ederim.'' dedi. Ama içinden ''Ne şeytan herif, demek hepsini öğrenmiş.'' diye düşünüp biraz önceki sözü aşırı derecede ciddi görünmesin diye ''Sen şaşılacak derecede iyi kalplisin. Sekreter arkadaş, senin gibi sekreterler nerede?'' ''Senin gibisi bulunmaz.'' dedi. Nesterenko birden durakladı. Davidov'a doğru yürüdü. O şık kuban kalpağını ensesine kaydırdı. Burnunu karıştırarak gülümsedi. Sonra, ''İyi kalpliyim ya. Çünkü gençlikte kendim de her zaman düz yoldan yürümemişimdir pek. Bazen yürürsün, yürürsün, yürürsün. Geçit törenindeki gibi adımlarını sert sert atarsın. Birden ayağın tökezlenir. Ya da adımını şaşırırsın. Allah bilir nerelere saparsın.'' Senin anlayacağın yoldan çıkar, saçma sapan işler yapar, olmayacak bir yönde ilerler durursun. Ta iyi yürekli insanlar senin gibi genç bir sersemi tekrar düz yola çıkarıncaya kadar. Anlıyor musun şimdi neden böyle iyi kalpli olduğumu denizci? Ama şunu da kafana koy ki herkese karşı iyi değilimdir. Kime iyi davranacağımı kolayca kestirebilirim. Davidov ihtiyatlı bir tavırla, ''Derler ki at dört ayaklıdır ama onun bile tökezlediği olur.'' Nesterenko yüzüne ciddi bir ifadeyle baktı. ''Eğer cins bir at bir iki defa tökezlenirse kusuruna bakılmaz. Ama öyle atlar var ki her adımda tökezlerler. Sen ona istediğin kadar doğru yolu göster, elinden geldiği kadar çabala. O gene kendi bildiğini okur. Boyuna burnunu her gördüğü tümseye sürmeye kalkar. Böyle bir bela talla da tutulur mu? Def edersin başından, olur biter.'' Davidov belli etmeden gülümsüyor, susuyordu. Adamın sözleri o kadar anlamlı, o kadar açıktı ki daha fazla açıklama yapmasına gerek yoktu. Sürünmüş topraklar üzerinde ağır ağır ilerliyorlardı. Güneş de kocaman mor bir bulutun arkasından ağır ağır yükseliyordu. Davidov kayıtsız bir tavır takınmaya çalışıp bulundukları yerden ta uzaklara kadar giden saban izlerini göstererek ''İşte benim sürdüğüm tarla bu.'' dedi. Nesterenko başını hafifçe sallayarak kalpağını kaşlarının üzerine düşürdü. Sallana sallana yürümeye başladı. Davidov da arkasından gidiyordu. Birkaç kere sekreterin sanki çizmesine yapışmış bir otu çıkarmak istiyormuş gibi eğildiğini, sürünmüş toprağın kalınlığını ölçtüğünü fark etti. Sonunda dayanamadı. ''Canım, ne diye gizli gizli ölçüyorsun? Açıkça ölç işte. Bana karşı rol yapmana gerek var mı?'' ''Sen de hiç fark etmemiş gibi yapsaydın bari.'' dedi. Sürünmüş tarlanın öbür tarafına varınca durdu. Canı sıkılmış gibi ama gene de bir takdir ifadesiyle "Eh, genel olarak pek kötü çalışmamışsın ama sürülen toprak düzenli değil. Sanki bir delikanlı sürmüş burasını. Bazı yerlerde saban derine kadar gitmiş, bazı yerlerde yalnız yüzeyde kalmış. Bazı yerlerde de adam akıllı aşağılara kadar inmiş. Tabii bu daha alışmadığından. Belki de sabanın başına oturduğun sıra pek neşeli değildin. Canın sıkılıyordu. Bak sana bir şey söyleyeyim Davido. İnsan yalnız savaşta öfkeli olmalı. Savaşta öfke adamın çarpışmasına yardım eder. Tarla sürerken daima neşeli olmalısın. Çünkü toprak senden her zaman aynı iyi davranışı, kendisine şefkatle bakmanı bekler. Babam hayattayken bana öyle derdi. Niye düşünceye daldın? Söyle bakalım, karaya vurmuş denizci. Nesteranko bunu söylerken meydan okuyormuş gibi Davidov'a bir omuz vurdu. Davidov sallandı. Önce karşısındakinin kendisini güreşe davet ettiğini anlamamıştı. Ama Nesterenko'nun gülerek kendisini ikinci defa ittiğini görünce bacaklarını açtı, hafifçe öne doğru eğildi. Birbirlerini bellerinden yakalamışlardı. Nesterenko güç bela nefesini tutarak "Yalnız belden yukarı mı tutuşacağız?" diye sordu. Nasıl istersen öyle olsun ama mızıkçılık edeyim deme. Ayak oyunu falan istemem. Nesteranko karşısındakini çevirmeye çalışarak soluya soluya baştan aşırmak da yok dedi. Davidov sert, adeleli arkadaşını kavradıysa da daha bu ilk kavrayışta karşısındakinin gerçekten tecrübeli bir güreşçi olduğunu anladı. Kendisi belki daha kuvvetliydi ama Nesterenko çevikliği, ataklığı da ondan daha üstündü. Bir iki defa yüzleri neredeyse birbirlerine değecek oldu. Davidov ta yakınında al al olmuş esmer bir yanakla meydan okuyan pırıl pırıl bir göz gördü. Aynı anda boğuk bir fısıltı işitti. Hadi bakalım işçi temsilcisi, sınıfına layık ol, kendini göster. Neden hep aynı yerde sallanıp duruyorsun? Sürünmüş toprağın üzerinde 8 dakika kadar uğraştılar, didindiler. Sonra Davidov hemen hemen bitkin bir halde, kısık sesle "Otların arasına gidelim, burada canımız çıkacak." dedi. Nesteranko güçlükle nefes alarak "Olmaz, nerede başladıysak orada biter." dedi. Davidov son kuvvetini toplayarak yanındakini toprağın sert olduğu tarafa itmeyi başardı. İşte o zaman güreşin sonu geldi. İkisi de aynı anda yere düştüler. Ama düşerlerken Davidov bir fırsatını bulup Nesterenko'yu çevirmiş, altına alıvermişti. Bacaklarını açarak vücudunun bütün ağırlığıyla arkadaşını toprağa bastırdı ve nefes nefese güçlükle söyle bakalım sekreter ne haber dedi. Ustalığına diyecek yok, kabul ediyorum. Kuvvetli adamsın, işçi arkadaşım. Beni yenmek öyle kolay değildir. Çocukluktan beri bu işle uğraşırım ben. Davidov doğruldu. Büyüklük göstererek yenilen arkadaşına elini uzattı. Bir iki ansızın boşalmış bir yay gibi yerinden fırladı. Arkasını döndü. Sırtındaki çamuru temizlesene dedi. Davidov erkekçe bir şefkat ve sevgiyle büyük geniş avuçlarını Nesterenko'nun sırtına dolaştırıp arkasına yapışmış toprağı, çamurları, geçen yıldan kalma ot parçacıklarını temizledi. Sonra yeniden göz göze geldiler ve ikisi de gülmeye başladılar. Nesterenko konuştu. Hiç olmazsa benim partideki durumuma saygı göstererek yenilmiş gibi davransaydın ne olurdu sanki? Leningrad ayısı ne olacak? İçinde bir parçacık olsun insaf yok. Şefine karşı saygı beslemez misin sen? Şu gülümseyişine bak, ağzın kulaklarına varıyor. Memnun memnun gülüyorsun damat gibi. Davidov gerçekten memnunlukla candan gülümsüyordu. Gelecek sefer tutuştuğumuz vakit öyle yaparım. Ama sen de daha hafif karşı koymalıydın. Öyle yapacak yerde dizine kadar toprağa gömülüyordun da gene teslim olmak istemiyordun. Ah Nesterenko, zavallı Stavropollü. Orta halli mal sahibi seni. Bizim Makar Nagulnov senin gibilere öyle der. Orta çapta mal sahibi insanlar. Sekreter olarak önce şunu bilmelisin ki, işçi sınıfı daima her işte üstün olmalıdır. Bunun böyle olduğunu tarih bile ispat etmiştir. Nesteranko alaylı bir tavırla ıslık çalarak başını salladı. Kalpağı ta ensesine kaydı. Ama mucize denilebilecek bir şey oldu. Yere düşmedi. Gülerek, gelecek sefer kesin olarak tuşa getireceğim seni. Bakalım o zaman ne gibi bir Marksist bahane ileri süreceksin. Yalnız kötü bir şey var. Demin aşçı kadın bizim burada çocuk gibi güreştiğimizi gördü. Bizim için kim bilir neler düşünüyordur. Herhalde akıllarını kaçırdılar koca herifler demiştir. Davidov kayıtsızlıkla elini salladı. Ne olacakmış? Gençlik deriz olur biter. O da anlar yaptığımızı hoş görür. Şimdi biraz da daha önemli şeylerden söz açsak mı arkadaş Nesterenko ha? Ne dersin? Vakit geçiyor. Kuru bir yer bul, oturup konuşalım. Pek büyük olmayan kirli bir kurganın üzerine oturdular. Dipnot, kurgan. Eski devirlerden kalma mezar. Atlarında terk edilmiş bir tarla faresi yuvası vardı. Nesterenko acele etmeden anlatmaya başladı. Buraya gelmeden önce Gremyaçı'ya gittim. Orada Razmetnov'la ve köyde faal olan bütün arkadaşlarla tanıştım. Nagulnov'u zaten tanıyordum. Daha köye gelmeden önce tanışmıştım onunla. Bizim bölge komiserine gelmişti de. Ona da Razmetnov'a da söyledim ya, sana da tekrarlayayım. En iyi kolhozcuların, bizim davamıza bağlı olan insanların partiye girmeleri için pek fazla çaba göstermemişsiniz. Kötü çalışıyorsunuz. Oysa sizin kolhozda çok iyi çocuklar var, öyle değil mi? Var ya. Peki neden partiye girmiyorlar? İyi olanlar da bekliyorlar. Neyi? Şu kolhoz işine sonuç verecek diye. Bu iş bitinceye kadar daha çok kendi bahçelerinde, bostanlarında uğraşıp duruyorlar. Onları harekete getirmeli. Uyuşmuş kafalarını işlettirmeli. Kafalarını işletmesine işletiyoruz ama pek sonuç alamıyoruz. Belki de sonbaharda bizim hücreye kaydedilenler olur diye düşünüyorum, doğrusu bu. Ya, demek sonbahara kadar oturup bekleyeceksiniz, öyle mi? Hayır, neden oturalım? Tabii çaba harcayacağız ama baskı yapmayacağız. Ben de baskı yapın demiyorum zaten. Yalnız iyi çalışanlardan şunu ya da bir başkasını bize ısındırmak için en küçük bir fırsatı kaçırmamalısınız. Öyle çalışkan, başkalarına örnek olan birini buldunuz mu onu elde etmeli, onun anlayacağı bir dilde ona partinin politikasını adam akıllı anlatmalısınız. Davidov, biz de zaten öyle yapıyoruz arkadaş Nesterenko dedi. Yapmasına yapıyorsunuz ama hücreniz bir türlü gelişemiyor işte. Çabalarınız o kadar durgun ki bu alanda hiç çalışmıyormuş gibisiniz. Neyse, bekleyelim bakalım. İşiniz nasıl yürüyecek görürüz. Şimdi sana başka bir konudan söz açmak istiyorum. Başka bir yönde de bazı aksaklıklar var. Sana onlardan söz etmek istiyorum. Buraya seninle tanışmaya, ne biçim adam olduğunu anlamaya, kısacası açık açık konuşmaya geldim. Sen okumuş adamsın. İş ciddiye binince herhalde gençliğini ileri sürecek değilsin. Senin gençliğin uzaklara gitti. Artık ona yetişemezsin. Geri de döndüremezsin. Sırf bir işçi ailesinden geliyorsun diye ya da daha tecrübesizsin diye davranışlarına göz yumacağımı sanma. Ama bazı parti yöneticilerinin yaptıkları gibi sana karşı aşırı sert davranmayacağım. Böyle gösteriş yapmasını sevmem. Nesterenko bunları söyledikten sonra devam etti. Bence bizim partide hiç de akıllıca olmayan bir takım davranışlar, o davranışlara uygun yakışıksız bazı terimler ağızdan ağıza dolaşmaya başladı. Kafasına dank ettirelim, kökünü kazıyalım, temizleyelim gibi. Sanki söz konusu olan insan değil de cansız bir demir parçası. Ne demek bunlar yani? Hem bu sözleri en çok kimler kullanıyor biliyor musun? Hayatları boyunca bir tek maden parçasını tornada delmemiş, bir tek odunu yontmamış, eline bir gün olsun E almamış insanlar söylüyorlar. Oysa insan dediğin ince varlıktır. Bu varlığa karşı çok dikkatli, çok anlayışlı olmak gerekir. Bak sana bir öykü anlatayım. 1918 yılında bizim birlikte öylesine bir düzen, öylesine bir disiplin vardı ki daha ötesi olamaz. Sanki Kızıl Ordu'nun herhangi bir birliği değil de Mahno'nun haydut çetesinin bir parçasıydı. Vallahi öyle. 1919 yılının başlarında bize bir komiser gönderdiler. Don havalisindeki madencilerden bir komünisti. Yaşlı başlı, azıcık tıknaz, hafif kambur bir adamdı. Taras, Şevçenko gibi aşağı doğru sarkmış siyah bıyıkları vardı. O gelir gelmez bizde her şey başka türlü oldu. Bizim muhafız birliğini Kızıl Ordu'nun bir alayı yaptılar. Bu alaydaki adamlar gene aynı adamlardı ama sanki onlar gitmiş de yerine başkaları gelmişti. Bir tek disiplin cezası verilmediği gibi savaş divanına giden de yoktu. Bütün bunlar bizim alaya o madenci komiser geldikten bir ay sonra olmuştu. O adam bizleri nasıl öyle avucuna almıştı acaba ha? Duygularımızı etkileyerek. İşte onun sırrı buydu kardeşim. Kurnaz mı kurnazdı? Kızıl Ordu'daki hangi erle konuşacak olsa her biri için tatlı bir söz bulur söylerdi. Savaştan önce birinin korktuğunu fark ederse onu bir tarafa çeker, adama cesaret vermeye çalışırdı. Saçmalık edene hemen haddini bildirirdi. Hem de öylesine bildirirdi ki adam yerin dibine geçer, rezil olur, bir daha en küçük bir yanlışlık yapmazdı. Fazla atılgan olanın kulağına, ''Ne ileri atılıyorsun budala? Seni öldürürlerse sonra biz ne yaparız? Sen olmazsan bütün manga, bütün birlik bir çırpıda mahvolur.'' diye fısıldardım. O kahraman erde komiserin kendisi için böyle düşünmesinden gurur duyar, saçma sapan davranışlarda bulunarak dövüşecek yerde aklı başında bir insan gibi dövüşmeye başlardı. Yalnız bizim komiserin bir tek zayıf tarafı vardı. Herhangi bir köyü ya da bir Kazak kasabasını aldık mı hemen eskiciliğe başlardı. Davidov böylesine bir söz beklemediği için pek sert bir tavırla Nesterenko'ya döndü. Bir iki az kalsın rüzgarların yonta yonta sivrilttiği o fare yuvası tümsekten aşağı düşüyordu. Oturduğu yerden kaymamak için sağ elinin parmaklarını nemli toprağa daldırdı. Yani ne demek istiyorsun? Eskicilik yapıyordu ne demek? Saçmalıyor musun ne? Nesterenko yavaşça güldü. Yanlış bir söz söyledim işte. Demek istiyordum ki zengin tüccarların, mal mülk sahiplerinin, daha doğrusu o zamanlar kitap alabilecek durumda olanların kütüphanelerini karıştırıyordu. Eskicilik dediğim bu. Bazen işine yarayacağını sandığı kitapları seçer, onlara el koyardı. Kimse de itiraz edemezdi. İnanmazsın, her gittiği yerde beraberinde 4 araba kitabı da taşıyordu. Tekerlekli bir kütüphane kurmuştu, kitaplara da çok iyi bakıyordu. Tıpkı cephaneliğe baktığı gibi. Her araba çadır beziyle kaplıydı. Kitaplar yan yana diziliydi. Üstelik atlarına da talaş sermişti. Mola verilince iki savaş arasında dinlenirken bile, hatta yemekten ya da tüfekler temizlendikten sonra bir fırsat bulup savaşçıların ellerine kitapları tutuşturuyor, okumalarını emrediyordu. Üstelik sonradan okuyup okumadıklarını denetliyordu. Ben gençliğimde doğrusunu söyleyeyim daha çok kızlarla ilgilenirdim. Kitap okumak pek hoşuma gitmezdi. Zaten okumam yazmam kıttı. Aklımda bir karış havadaydı. Sersemin biriydim. İşte bir gün bizimki bana vermiş olduğu bir kitabı okumadığımı anladı. Bugün bile hala kitabın adı da yazarı da aklımda. Bana kitabın konusu üzerine birçok soru sormaya başladı. Tabii ben hep çuvallıyordum. Bunun üzerine açtı ağzını. Bu gibi durumlarda bizimki adamı başkalarının yanında utandırmamak için bir tarafa çeker, onunla baş başa kalırdı. Bana ne yani, ömrün boyunca kafası işlemeyen bir kaz gibi mi yaşayacaksın? Dün akşam senin bir kızın etrafında dolaşıp durduğunu gördüm. Bir kere şunu iç aklına koy. Okumuş bir kızın gözünde sen cahilin, aptalın birisin. Seni ne yapsın? 5 dakika sonra yanında sıkılmaya başlar. Konuşacak şey bulamaz. Aptal bir kızın işine de yaramazsın. Çünkü aptal bir kız senden akıl alamaz. Kendinde bir parça olsun akıl yok ki ona veresin. Daha adam akıllı bilgi edinmen gerekiyor. Öteki erkekçe yeteneklere gelince, bunlar okumuş olanlarda da, okumamış olanlarda da aynıdır. Bu bakımdan okumuş olanlar gene daha üstün durumda. Anladın mı kabak kafalı? Dedi. Bu sözlerine ne karşılık verebilirdim yani? Tam 15 gün beni iğneledi. Alay konusu yaptı. Kaç defa gözlerime yaş doluncaya kadar kızdırdı. Ama gene de dediğini yaptırdı. Beni okumaya alıştırdı. Ondan sonra kitaplara öyle bir bağlandım ki şimdi hiç kimse beni onlardan ayıramaz. Bugün bile onu hayırla anarım. Hem doğrusunu söyleyeyim, ne öğrendiysem hepsini, hatta yetiştirilmemi, ölen babama mı, yoksa o bizim komisere mi borçlu olduğumu bilemiyorum. Nesterenko kısa süre sustu. Bir şeyler düşünüyordu. Belliydi ki içinde bir hüzün uyanmıştı. Ama bir an sonra dudaklarındaki alaycı gülümseyişi belli etmemeye çalışarak gene sorular yağdırmaya başladı. Sen boş zamanlarında hiçbir şey okuyor musun? Herhalde yalnız gazeteleri gözden geçiriyorsundur öyle değil mi? Zaten boş zamanında azdır. Laf aramızda köy odasında ilgi çekici kitaplar var. Bilmiyor musun? Ama kardeşim bu utanılacak bir şeydir. Bana doğrusunu söyle. Hiç köy okuma odasına gittin mi? Bir kerecik olsun gittin mi ha? Yalnız 2 kez mi gittin? Olur mu? Senin durumunda olan birine yakışır mı böyle bir şey? Ben buraya gelmeden önce Leningrad'daki işçiler için çok daha iyi şeyler düşünüyordum. Demek yanılmışım. Bak bunu fabrikadaki arkadaşlarına yazabilirim. Ama korkma, şöyle yazacağım. fabrikanızın eski işçilerinden 25 binliklerden Davidov bugün Stalin kolhozunun başkanıdır. Başkanlık ettiği kolhozcuların en büyük ihtiyaçlarından biri kitaptır. Halk için politika, ekonomi, tarım, hayvancılık konularında yazılmış, aynı zamanda genel olarak toprakla ilgili kitaplara ihtiyaçları var. Klasik olsun, modern olsun, bugünkü romanlarla sanat yapıtları da bulunursa iyi olur. Şefliğinize durumu bildirerek falanca adrese 300 kadar kitabı bedava olarak göndermenizi rica ederim. Nasıl? Anlaştık mı? Öyle yazayım mı? İstemiyorsun değil mi? İstememekte haklısın. Öyleyse kolhozun imkanlarını kendin kullan da el aşağı 200-300 kitaplık bir kütüphane kur bakalım. Diyeceksin ki bu iş için para gerekir değil mi? Saçma. Para bulunur, iki tane yaşlı öküzü satıver olur biter. O ihtiyar öküzleri sattınız diye fakir düşmezsiniz ya. Korkma, başınıza bir iş gelmez. Onları satıp da parayı aldın mı kütüphaneyi kurabilirsin. Hem de ne kütüphane? Dün idarede hesabını yaptım. Sizde meğer süreceğiniz toprağa karşılık sayıca çok daha fazla hayvan varmış. Ne diye boşuna besliyorsunuz o hayvanları? Çıkarın onları elden. Bir bakalım, elinizde 10 yaşından yukarı kaç öküz var? Bilmiyorsun değil mi? Yazık sana. Ama zararı yok. Sana bu konuda yardım edebilirim. Elinizde 9 çift ihtiyar öküz var. Bunların bir kısmı 10 yaşında, bir kısmı daha yaşlı. İşten anlayan çiftçiler böyle yaşını doldurmuş hayvanları ağıllarda tutmazlar. Besiye çekip satarlar onları, anladın mı? Anlamasını anladım da el koyduğumuz bütün kötü hayvanları, bu arada yaşlı öküzleri de sonbaharda satmaya kararlıydık. Bilgili çiftçiler bana öyle öğüt verdiler. Peki şimdi o hayvanlar boşta mı geziyor? Hayır, yalnız yaşlı öküzler iş başında, onu iyi biliyorum. Peki bu hayvanları sonbaharda satmamızı öğütleyen o bilgili çiftçi kim? Kolhozun idare müdürü Ostrolmov. Başka biri daha var ama onun adını unuttum. Çok ilginç. Senin idare müdürün kolhozlar kurulmadan 5 dakika önce kulakmış. Bu bakımdan işini bilen bir çiftçi olması gerekir. Öyle olduğu halde neden sana bu saçma öğüdü vermiş? Demek öküzleri sonbahara kadar elinizde tutacak. Onları boyunduruktan çıkarmayacaksınız öyle mi? Ayol, öyle yaparsanız elinizde bir deri bir kemik kalır. Ben olsam başka türlü davranırım. Şimdi satmak istediğim bütün hayvanları otlaklara salarım. Ondan sonra hepsini besiye çeker, üstelik kuvvetlendirilmiş yiyecekler veririm. Sonra onları yazın, etin kıt, aynı zamanda pahalı olduğu bir sırada satarım. Sonbaharda hayvanlarınızı piyasaya sürseniz de piyasada zaten bol bol et olacak. Üstelik fiyatlar da düşmüş bulunacak. Fazla tahılınız var mı? Öyleyse ne duruyorsunuz? İşinize karışmak istemem. Bununla beraber gene de bu söylediklerim üzerinde bir düşünsen iyi olur. Ne olursa olsun iki tane yaşlı öküzü daha şimdiden besiye çekip satabilirsiniz. Bu parayı içkiye verecek değilsiniz ya, kitap alacaksınız. Kısacası ne yaparsanız yapın, iki ay sonra bir kütüphaneniz olsun.